Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Efendim, rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Hamdolsun hasretle beklediğimiz o kutlu misafire kavuştuk. Niyetlerimizi ettik. Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız tüm oruçları dergahında kabul eylesin. Bu manevi atmosferde zihinlerimize takılan güncel ve fıkhi meseleleri aydınlatmak üzere çok kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Efendim, bugün programımızda bu mübarek mevsime manevi ve fıkhi açıdan nasıl doğru bir başlangıç yapmamız gerektiğini konuşacağız. Orucu bozan veya bozmayan güncel durumlardan, bu ayın manevi fırsatlarını nasıl değerlendireceğimize kadar merak ettiğimiz tüm soruları Hüseyin hocamıza yönelteceğiz inşallah. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Allah nasılsınız Allah efendim?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Allah tekrar sağlık afiyet verdi, Ramazan'a eriştik. Ben sohbetin başında tüm bizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu mübarek günlerden yeterince feyiz almamızı ve başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat buyurduğu Peygamber Efendimizin bu mübarek ayda inşallah mağfirete, cehennemden kurtuluşa ereriz.
Amin hocam.
Dualarımız hep Müslümanların birbirine gıyabında da olsa dua etmeleri gerekir. Çünkü bu da önemlidir. Yani bu mevsim ibadet mevsimidir, dua mevsimidir, fedakarlık mevsimidir, yardımlaşma mevsimidir. Efendim, içerisinde işte Kadir Gecesi bulunan manevi bir iklimdir. Yeterince bunlardan istifade etmeye Cenab-ı Hak nasip etsin.
Amin,
inşallah.
Amin hocam, amin. Hocam müsaadenizle ilk sorumuzla başlayalım.
Tabii, buyurun.
Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?
Efendim, şimdi oruç neden bozulur genel anlamıyla sorduğumuz, baktığımız zaman vücuda giren şeylerden dolayı bozulur. Şimdi vücuda giren şeyler nereden? Bir tabii menfez, eskiler öyle tabir ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim vücudumuzun içine doğru açtığı kanallar var.
Evet.
Nedir bu? Bir ağızdır. Ağız yoluyla mideye kanaldır. Burun yoluyla mideye kanaldır. Veya ne bileyim makat,
evet,
yoluyla bağırsaklara. Hı-hı. Şeyler bunlar. Tabii kanallar bunlar. Hı-hı. Bu kanallardan birinden vücudun içine, yani ki mideye, bağırsağa herhangi bir şey giriyorsa o orucu bozar. Ha, peki bir de tabii olmayan kanal, yolla vücuda girme var. Mesela insülin bundandır. İğne yapıyor. Tabii bu iğne eskiden yoktu. Yani bizim tarihimizde iğne yapma diye. Daha doğrusu tarihimizde derken fıkıh tarihimizde diye.
Evet.
Böyle bir şey yoktu. Yani iğnenin şey ne zamana kadar gider? Belki de işte 100 seneyi geçmez. Girişi. Bu orucu bozar mı bozmaz mı derken, daha önceki İmam-ı Azam ve sahabeyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, yani Hanefi mezhebi imamlarının yaşadığı dönemlerdeki insan vücuduna giren şeylerle ilgili fetvalar var.
Evet.
Mesela bir ok saplandı insanın vücuduna. Bu orucu bozar mı bozmaz mı? İşte burada tartışılmış. İmam-ı Azam diyor ki şöyle şöyle olursa bozar. Ebu Yusuf ve Muhammed diyor ki hayır, bozmaz. Bozması için tabii menfezlerden girmesi lazım. Diğer mezheplerde var. Böyle tartışmalar olmuş. Ha, şimdi günümüzde insan vücuduna dışarıdan vücudun içine gönderilen şeyler eğer boğaz yoluyla gidiyorsa, ki bu burundan çekilerek de olabilir, efendim ağızdan alınarak da olabilir ve o boğazdan aşağı iniyorsa orucu bozar. Veya ne bileyim şeyden, makat yoluyla, bu lavma yapma gibi, ne bileyim kolonoskopi gibi yollarla bağırsağın içine doğru bir sıvı vesaire giderse o orucu bozar. Ama iğne, yapmak. Hı hı. Orucu bozmuyor. Günümüzde verilen evet. fetva bu istikamette. Tabii bu fetva neye göre veriliyor? İnceliyor. Doktorlardan görüşler alınıyor. Efendim orucun hikmeti üzerinde duruluyor. Ve bugün kurulların, yani bu hem Mezmuhul Fıkıh-ı İslamiye bağlı olan o fıkıh heyetinin, hem bizim ülkemizdeki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı kararlardır bunlar. Vardığı sonuçlardır.
Evet.
Ve burada mesela bizi dinleyenler içerisinde belki yani şey yapanlar, bu işi merak edip de incelemek isteyenler olabilir. Bunlar Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarına bakabilirler. Bir de Taki el-Osmani diye bir Hindistan, Pakistanlı alim var.
Evet.
Çok yetenekli birisi. Onun bu konuda bir kitabı var. Küçük bir kitap. Yani tedavi yöntemiyle olan evet. durumlarda orucu bozup bozmayanlar anlatan bir kitap var. Ona da bakabilirler.
Hı-hı.
Yani o zaman şöyle diyelim. Bugün şeker hastaların kullanmış oldukları insülin
orucu bozmaz,
orucu bozmaz fetvası verilir.
Eyvallah hocam.
Tabii bunları benim kendi şahsi olarak inceleyip de sonuca varma mümkün değil. Ben bu konudaki kurulların veya güvenilir insanların fetvalarını yapmış oluyorum.
Eyvallah hocam. Hocam, Ramazan'da oruçluyken yolculuğa çıkan kişi yolculuk sebebiyle orucunu bozabilir mi?
Bozmamalı. Eğer Ramazan'da yolculuğa çıkacaksa geceden niyet etmesin. Niyet etmiş, bozmamalı. Devam etmeli. Bozmamalı. Ama bozarsa
eğer,
o zaman güne gün kaza eder.
Ha, güne gün kaza.
Güne gün kaza eder ama tavsiye
ya hiç tutmaması.
Yani. Ya niyetlenmesin veya niyetlendiyse bozmasın.
Eyvallah.
Ama bozduysa da sadece güne gün kaza etmesi yeterlidir. Kefaret dediğimiz, o halk arasında 61 dediğimiz o ceza yoktur.
Gerekmez. Eyvallah hocam. Hocam, endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı denmiş?
Şimdi demin kolonoskopiye biraz temas etmiş olduk.
Evet.
Burada ne oluyor? İşte insan makattan bağırsaklara doğru bir alet şey yapılıyor. Ve bu da daha çok ucunda ilaç filanla oluyor o aleti. Dolayısıyla o orucu bozuyor. Kolonoskopi de zaten boğazdan aşağı iniyor. Endoskopi de boğazdan aşağı sarkıtılıyor. Ve onda da aynı şekilde ilaç falan bulunuyor. Evet. Yani bunlar orucu bozar.
Bozar.
Güne gün kaza gerekir eğer.
Yani.
Ama mümkünse tabii oruçla niyet etmemesine bu durumda yani, olanlar. Evet. Zaten bu şeyi yapmak için kolonoskopi olsun, endoskopi olsun belli bir süre yemeği içmeyi terk etmek, bağırsakları temizlemek falan gerekir.
Evet, onun günü belli oluyor zaten.
Günü belli olur. O gün niyet etmemeleri daha iyidir.
Eyvallah hocam. Aynı şekilde anestezi de alakalı.
Anestezi o da aynı, iki türlü olabilir bu. Ya iğne vurarak olabilir
evet.
veyahut da koklatarak olabilir. Bunların ikisi de şifa verici, gıda verici şeyler değil.
Hı hı.
Bunlardan dolayı oruç bozulmaz.
Oruç bozulmaz, evet. Hocam, kalp hastalarının kullandıkları dil altı hapı orucu bozar.
O da aynı şekilde. Yani bu tedaviye yönelik olarak bu boğazdan bir şey gitmemek kaydıyla veya keyif verici ya da doyurucu bir şey olmamak kaydıyla
evet.
vücuta giren alınan şeylerden dolayı oruç bozulmuyor. Bu dil altı çok küçük bir ilaç.
Evet.
O dilin altına alınıyor ve o hemen orada eriyip ve kayboluyor. Yani mideye aşağıya doğru inen bir şey olmuyor onun içerisinde.
Hı.
Dolayısıyla o da orucu bozmaz. Bozmuyor. Bu şekilde bugün zamanımızdaki verilen fetvalar bu istikamette.
Eyvallah hocam. Oruçluyken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?
Kan almak orucu bozar. Kan almak. Çünkü o ne yapıyor? Güç veriyor insana.
Evet.
Ama kan vermek orucu bozmaz. Fakat şu tavsiye edilir, kan verme de insanı halsizleştireceği için, takatini düşüreceği için şey yapmak, mümkün mertebe oruçluyken kan vermeme tavsiye edilir.
Hmm.
Ama orucu bozmaz. Demin ilk başta söyledik, vücuttan çıkan şeylerden dolayı oruç bozulmuyor.
Evet.
Vücuda giren şeylerden dolayı bozulmuyor.
Hocam, haram olan bir fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi denmiş.
Şimdi Peygamber Efendimiz'den oruç tutarken dinimizin yasak ettiği şeyleri yapmanın, işlemenin kötülüklerinden bahsedilir. Yani diyor ki mesela sizden birisi oruç tutarken yalan söylemeyi, yalan işleri yapmayı terk etmezse onun aç ve susuz kalmasına Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Yani Rabbimiz bizden oruçla nefsimizi terbiye etmemizi, takvaya ermemizi murad ediyor. Ve bunu da bu yaşam programdı. Oruçla ilgili ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
Evet.
Oruç tutun. Umulur ki siz takvaya erersiniz. Bunu bizden istiyor. Peygamber Efendimiz'in hadisleri de bizden bunu istiyor. Dolayısıyla bir kişi bir taraftan ibadet yaparken, Allah'ın emrettiği bir fiili yaparken, diğer taraftan Allah'ın yasak ettiği bir fiili yaparsa, elbette o günahın karşılığını alıyor ama bu orucu bozmuyor. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Peygamber Efendimiz'in gıybet edenin orucu bozulur anlamında bir söz var. Bundan dolayı bazı alimler ki zahiriler, bu yani hadisin zahirine bakanlar, gıybetin orucu bozduğu kanaatine varıyorlar. Ama ulemanın çoğunluğu Peygamber Efendimiz'in bu sözü gerçekten oruç bozulduğuna dair değildir. Orucun sevabının azaldığına yönelik olan bir şeydir. Uyarıdır şeklinde anlıyorlar. Yani bu oruç ucun bozulması hep vurguladığımız gibi vücudun içine bir şey girmesi ve cinsel ilişkiyle olur. Onun dışında konuşmayla, bakmayla, bilmem neyle oruç bozulmaz. Fakat sevabı azalır. Bir de şu var. Belki bu bir hüküm açısından kıyaslama değildir. Ama işin önemine belki işaret açısından önemlidir. Kabe-i Muazzama'nın etrafında kılınan namaz, başka yerlerde kılınan namazın 100.000 katıdır. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, başka yerlerde kılınan namazın 1.000 katıdır. Yani bir kimse Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'de bir namaz kıldığı zaman o İstanbul'daki kıldığı bir namazın 100.000 kat fazla sevabını alıyor demektir. Bundan hareketle bazı alimler demişler ki buralarda yapılan işlenen günahlar da aynı şekilde başka taraflardaki işlenen günahlardan kat kat fazladır. Yani nasıl ki orada yapılan bir ibadet çok sevap getiriyorsa kat kat fazla, burada yapılan günah da kat kat fazla günahdır
getiriyor.
Mesela Abdullah İbni Abbas'tan bu, yanlış hatırlamıyorsam, böyle bir rivayet var. Şimdi bunu Ramazan'a uyarlayalım. Ramazan'da yapılan ibadetler ne kadar çok sevap getiriyorsa, Ramazan'da o mübarek iklimde yapılan işlenen günahlar da o kadar çok
günah getiriyor.
Ağırdır günahı. O açıdan yani insan oruç tuttuğu zaman sadece midesine değil, diline, gözüne, kulağına, gönlüne oruç tutulmalıdır.
Eyvallah.
Yani günahlardan uzak kalmalıdır.
Eyvallah.
Bu mevsimde işlenen günahların ağırlığı daha, karşılığı daha ağır olur zannediyorum.
Eyvallah hocam, eyvallah. Hocam şimdi Ramazan'la alakalı bir soru var. İşte Ramazan bazen 29 gün oluyor, bazen 30 gün oluyor. Bunun sebebi, hikmeti nedir hocam?
Şimdi bizim dini günlerimiz kameri takvim dediğimiz ayın hareketine göre.
Evet.
Yani bayramımız, Ramazanımız, kandillerimiz buna göredir. Yani ayın hareketine göre buna kameri
ay diyoruz.
Takvim diyoruz. Yani kamer ay demek. Ama bizim kullandığımız resmi takvim o miladi dediğimiz, yani işte Hazreti İsa'nın doğum gününü bir kabul eden doğumlu. Avrupa tabii bu o taraftaydı, evet. Oradan alındı. O gün dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne göredir. Malum şimdi dünya hem kendi etrafında dönüyor hem de güneş etrafında dönüyor. Kendi etrafında dönerken gün 24 saat oluyor. Güneşin etrafında dönerken mevsimler oluyor. Bir de ayın da hareketi var. Ay da aynı şekilde hem güneşin etrafında dönüyor hem dünyanın etrafında dönüyor. Ha, dünyanın etrafında dönerken bir turu tamamlaması bazen 29 günde oluyor, bazen 30 günde oluyor. Ha, şimdi bu eskiden hilale bakılırdı, hilal gözlenirdi. Yani hilal ne demek? Gök ayının ilk dünyadan görüldüğü hal.
Evet.
Ona hilal diyoruz. O bakılırdı. Mesela Ramazan'dan önceki ay hangi ay şimdi? Şaban ayı.
Şaban ayı.
Şaban ayının son günlerinde hilal gözlenir. Ha, görüldüğü zaman demek ki Ramazan girmiş denir.
Hmm.
Ama günümüzde bu hesapla, kitapla biliniyor. Yani ayın dünyanın etrafındaki turu ne zaman tamamlanacak? Nerede ilk defa hilal görünecek? Bunlar hesaplanıyor.
Yeah.
Ve ona göre de ilan ediliyor. Bazen dediğim gibi bu ayın dünya etrafındaki turu bazen şeyde oluyor. 29 günde oluyor, bazen 30 günde oluyor. Ve ondan dolayı da işte bazı zamanlarda 29 gün oruç tutuyoruz, bazen 30 gün oruç tutuyoruz. Ve bu hadis-i şeriflerde de var.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz Ramazan diyor, işte 29 veya 30 gün olduğuna işaret eden hadisler de var.
Eyvallah hocam. Hocam bu da çokça sorulan bir soru aslında. Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarı nereye göre yapar diyor.
Şimdi şöyle, tabii bu bir problem bu.
Evet.
Bu haliyle bir kafa yoruldu bunun üzerinde. Bizim kurulda, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da konuşuldu bu. Efendim, hatta ben kuruldayken Türk Hava Yolları'ndan bize soru gelmişti. Bu konuda da bir cevabımız da oldu. Hava, gök, uçak uçuyor ya.
Evet.
Nerenin üstündeyken oraya da şey olduysa.
İftar olduysa.
İftar olduysa o esas alınıyor.
Hmm.
Mesela şöyle diyelim. İstanbul'dan Londra'ya doğru uçak gidiyor. Giderken işte Viyana'nın üzerine vardı. Orada Viyana'ya göre
İftar saati
i̇ftar
geldi.
Saati. Orada iftar saati girmiş.
Açabilir. Yani
bu şekilde cevap verildi. Tabii bu bir içtihattır.
Evet.
Bu içtihattır. İnşallah doğrudur.
Eyvallah hocam, inşallah. Hocam, tutmadığı oruçları kaza etmeden oruç tutamayacak hale gelen kimse ne yapmalıdır diyor.
Şimdi Hanefi mezhebine göre fidye verecektir. Yani her bir gün için bir fitre miktarı bir fakire para verecek veya onu doyuracaktır. Bu yolu budur. Ama mesela şu oluyor bazen. Hasta oruç tutmuyor. Fidye veriyor. Sonra hastalığı iyileşiyor. Böyle bir durumda önceden verdiği fidye yeterli olmuyor. Tekrar orucunu kaza etmesi gerekiyor.
Hmm.
Ama iyileşmemişse eğer böyle devam ediyor. Şunu da sorarlar. Ölen kişinin tutamadığı oruçları varsa evlatları onların oruçlarını tutmaları gerekir mi, gerekmez mi?
Hmm.
Mesela baba vasiyet edebilir. Der ki işte benim şu kadar oruç borcum var, yerime oruç tuttum dese.
Evet.
Evlatlar oruç tutabilir mi? Veya biliyorlar evlatlar babalarının oruç borcu olduğunu, onlar tutabilirler mi? Hanefi mezhebine göre bu olmaz. Ama diğer mezheplerde var bu.
Evet.
Hanefi'de olmaz. Hanefi'de bedeni ibadetlerde herkes kendisi yapacaktır. Ancak kişi oruç borcu var, kaza edememiş, fidyesini de vermemiş, vasiyet etmiş.
Hmm.
O zaman onun bıraktığı mirastan orucun fidyesi verilir.
Fidyesi verilir.
Verilir. Hatta vasiyet etmemiş bile olsa, çocukları bunu biliyorsa, onlar bunu öderlerse, yani o fidyeyi verirlerse babaları o sorumluluktan kurtulur.
Kurtulur.
İnşallah.
Eyvallah, inşallah hocam. Hocam, kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mı acaba?
Hayır. Ya öyle bir şey yok. Ölmeden önce tutulması lazım.
Hmm.
Ama kişi ne zaman öleceği belli değil. O yüzden borçlu gitmemesi için fırsat bulduğu ilk anda tutmalıdır.
İlk anda tutması gerekiyor.
Yalnız Şafii mezhebinde durum farklı. Bir sonraki Ramazan'a kadar eğer tutmazsa,
yani
kaza yapmazsa.
Bir yıl kadar var Şafii mezhebinde. O arada tutması gerekiyor.
O arada tutması lazım. O arada tutmazsa, sonrakına kalırsa hem kaza edecek hem fidye verecek.
Oo. Hı-hı. Eyvallah hocam. Peki kaza kefaret şeklinde mi olacak yoksa bildiğimiz 30 gün?
Aynı güne göre.
Güne göre.
Şimdi kefaret ne zaman olur biliyor musun? Kefaret Ramazan'da başlanılan bir orucu bile bile mazeret olmadan bozmaktan dolayıdır.
Hı-hı. Evet.
Bu kefaret bundan dolayıdır. Dolayısıyla unutarak yemek veya hataen boğazdan aşağı su kaçması. Bunlardan dolayı unutarak yemede oruç bozulmaz. Bu hata ile boğazına su kaçarsa, bir şey yerse, o zaman güne gün kaza eder. Mesela ne oluyor? Sabahleyin imsak devam ediyor, gece devam ediyor zannediyor, orucunu bozuyor. Kaza etmesi lazım. Şu çok olur ülkemizde. Bazen iftar akşam ezanı erken okurlar. Yani bakarsın 5 dakika erken okumuştur veya ne bileyim 10 dakika erken okumuştur. Burada hata endir. Böyle bir şey olursa ve buna istinaden oruç bozulmuşsa kaza, sadece güne gün kaza edilir.
Güne gün kaza edilir sadece. Hocam, bir diğer sorumuz. Şimdi içinde bulunan zor şartlar hasebiyle işçinin maaşının zekattan ödenmesinin hükmü nedir? Ödenebilir mi?
Şimdi işçinin ücreti işçinin hakkıdır.
Evet.
Yani işçiye verilecek olan ücret işçinin hakkıdır. Dolayısıyla zekat niyetiyle ücret ödenemez. Ve bu zekat niyetiyle ücret ödendiği zaman zekat ödenmiş sayılır bu. Şimdi sen işçisin, ben işverenim.
Evet.
Senin bende hakkın var. O benim sana vereceğim para senin paran. Senin paran. Dolayısıyla maddi durumu yerinde değil ise bu kimse öncelikle işçisinin ücretini verecektir. İmkanı varsa sonra zekat verecektir. Yani ben işçime para vereyim hem de zekata niyet edeyim, olmaz mı?
Olmaz. Bir taşla iki kuş vurma.
Olmaz. Vuruldu olur belki de burada olmaz.
Burada olmaz, eyvallah. Hocam, teravih namazı tek seferde 20 rekat olarak kılınabilir mi?
Şimdi teravih aslında terbiha kelimesinin çoğulu. O da istirahat etmektir. Rahatlama. Ve en iyisi 2 rekatta bir selam vermektir.
Yani eftal
olanı budur. 2 rekatta kıldın, oturacaksın. Biraz durup ondan sonra devam edeceksin. Esas olan budur. Ama 4 rekatta da daha çok ülkemizde yaygın olan budur. Evet. 2 veya 4'tür. Olabilir. Yani bunda da 20 rekatta da verilse namaz namazdır.
Evet.
Ama usule uygun olmaz. Bir defa ben bununla karşılaştım.
20 rekat mı?
20 rekatla. Bir Ramazan'da bizi Makedonya'da görevlendirmişlerdi. Gidip oradaki Müslümanlara sohbetler ediyoruz falan. Pirlepe diye bir şehir var. Orada Müslümanlar var. Orada teravih namazı. Ben namazdan önce ben sohbet ettim. Tabii onlar Arnavut. Türkçe bilmiyorlardı. Müftü Arapça biliyor. Ben Arapça konuştum. O yaptı, tercüme etti Arnavutça'ya, cemaate. Ve sonra bir genç teravih kıldırdı. Başladı. Biz oturduk sıra bekliyoruz, selam vereceğiz. Kalktı. 20 rekat bitti. Ondan sonra selam verdi. Müftüye Züfer diye de bir müftü vardı, adı Züfer.
Evet.
Dedim ya hocam, ya bu niye böyle oldu? Hocam caiz dedi. Caiz ama dedim, yani öbür tarafta bir de bu işin eftaliyet yönü var. Evet. Bir, onu yaptığımız zaman kaybımız da olmayacak.
Evet. Bir de işte yaşlar falan da varsa aralarda.
Ya bir de o var değil mi?
Evet.
Yani olabilir. Yani caizdir ama uygun olanı 2 rekatta veya en çok 4 rekatta bir selam vermek.
4 rekatta bir selam vermektir, eyvallah. Hocam, Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?
Şimdi şöyle bir şey var. Kötülüğe yardım eden de kötülüğü işlemiş gibidir.
Evet.
Hatta bu şöyle ifade edilir. Masiyete yardım masiyettir. Yani masiyet demek günah olan, isyan olan şeye yardım isyandır. Şimdi Ramazan'da lokanta bu açması kişinin masiyete yardım sayılır mı sayılmaz mı?
Evet.
Şimdi bir defa yemek haram değildir. Yani mübah olan yemeklerden yemek haram değildir. Bu bir. İkincisi, toplum içerisindeki herkesin oruç tutmak mecburiyeti yoktur. Bunlar içerisinde hastalar olabilir. Hanımlardan gebeler olabilir. Yolcular olabilir. Yaşlılar olabilir.
Evet.
Bunlar oruç tutmak zorunda değil. Dolayısıyla bir kimse lokanta açtığı zaman haram bir fiil ile aracılık etmiş olmuyor. Çünkü oraya gelenlerin içerisinde mazeretliler de vardır ve ben bilmiyorum. Yani kapıya durup da lokanta açtığım zaman, kardeşim sen niye oruç tutmuyorsun? Efendim ben yolcuyum, geç öyleyse. Ben işte tutmadım, o zaman giremezsin. Böyle deme durumumuz yok. Dolayısıyla bu lokanta açmak Ramazan'da haram değildir.
Ama ne niyetle açtığı önemli değil mi hocam?
Burada? Ya şimdi iki türlü olur insanlar. Bir, hiç umursamaz açar.
Evet.
İnadına açar. İnadına açarsa bu doğru değil tabii.
Evet.
Ama bir defa şunu kimse niyet etmez. Efendim ben lokantayı açayım da nasıl olsa yolcular vardır, hastalar vardır. Onlara yönelik ben açmış sayılır. Böyle kimse düşünmez. Yani genelde düşünmez bunu. Fakat bir de işin şu yönü var. Oruç tutmayanları iştahını çekecek. Onlar etkileyecek ortamdan da uzak kalmak lazım. Mesela benim çocukluğumda bizim memleketimizde eğer Ramazan'da açmış ise lokantayı, ki çoğu açmazdı zaten, perde çekerdi canlı.
Edeben.
Edeben. Yani içerideki insanlar dışarıdan bilinmesin. Bu bilindiği zaman iki şey olur. Bir, onun hakkında suizan beslenir. Belki adam mazeretlidir. Ama dışarıdan onu gören mazeretli olduğunu bilmez, suizan besler. Şuna bak ya, oruç tutmuyor, şu kadar yaşında adam der. Bir de dışarıdaki adamın iştahı kabarır. Bu açıdan açarsa bile dışarıdan görülmesini, önlemesini tavsiye ediyoruz. Yani o ama açtı ve bu kazancı haram sayılmaz. Çünkü bu mesela şeye benzemez bu. Cuma günü, cuma vaktinde alışveriş yapmaya benzemez.
Evet.
Çünkü dediğim gibi orada bir yasaklama yok. Ama demek ki söylediğim iki sebepten dolayı buna itina etmek lazım. Yani dışarıdan görünmemesi. Ama zamanımızda bu duyarlılık kalktı.
Kalktı evet hocam.
Yani eskiden gayrimüslimler bile
saygı gösterir.
Saygı gösterirlermiş. Yani Ramazan'da Müslüman komşularına, onlara saygı olarak açıktan alelin yemezlermiş.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz gençler, yaşlılar, hatta başörtülüler bilmem ne, kafeye oturmuş kahve içiyor. Umma açık. Veya ne bileyim işte lokantada yiyor. Bu insan yadırgıyor bunu tabii. Yani bunu şey bekliyor, saygı bekliyor en azından.
Evet.
Yani evet, lokanta açabilir. Ama dediğim gibi benim tabii tavsiyem bu. Bir perde çekmeli. Ama ben açmıyorum. Bunu da diyebilir. Onun da eli öpülür.
Eyvallah. Eyvallah.
Var mesela bu bizim çevremizde bir lokanta var. Ben o dikkatimi çeker. Birkaç tane hatta aynı alanda. Ramazan'da kapatırlar.
Kapatır. Belki hiçbir gelir kaynağı yok.
Ondan başka.
Ondan başka bir gelir kaynağı yok ama yine de Allah razı olsun. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim.